أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Değerli kardeşlerim, her çarşamba olduğu gibi inşallah bugün yine klasik dönemin önemli sufi müelliflerinden Ebu Abdurrahman Es-Sülemi Hazretleri'nin Fütüvvet Risalesi'nden okumaya inşallah devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi bu eser manevi davranış kalıplarını, yani Cenab-ı Hakk'ın bizden istemiş olduğu davranma biçimlerinin en doğru şekilde nasıl olması gerektiği ile alakalı bir reçete gibi madde madde sıralıyor. Fütüvvet ahlakındandır. Yani asil insanın davranış kalıplarındandır diyerek başlayıp bazen ayet, bazen hadis, bazen de sufi büyüklerin sözleriyle de süsleyerek aslında bizim her zaman da ifade etmeye çalıştığımız gibi davranışlarımızı kontrol etme imkanı veren, yani gerçekten Müslümanca davranabiliyor muyuz? Cenab-ı Hakk'ın bizden beklediği, bize yüklemiş olduğu emanete uygun davranış kalıplarını yapabiliyor muyuz? Bu anlamda bir doktorun hastasına yazmış olduğu reçete gibi madde madde yazdığı bir eser. İnşallah bugün yine birkaç tane daha okuyacağız. İlk okuyacağımız maddemiz, başlığı şöyle: yönetimindeki kişileri korumak. Yani insanın kendi yönetiminde, kendi mahiyetinde bir anne baba olarak, okulda müdür olarak veya toplumu idare eden kendi mahiyetinde olan insanları, yükü olan insanların yönetimindeki kişileri koruması gerektiği ile alakalı. Bakın, o da bir vazife. Önce Arapçasından bir okuyalım inşallah. وَمِنَ الْفُتُوَّةِ, yine fütüvvet ahlakındandır. Yani asil insanın, insanı kamilin davranış kalıplarındandır. En yeteahhede el insanu, insanın yüklenmesi, taahhüt etmek diyoruz ya, yüklenmesi, sırtına alması. Hâle men vellâhullâhu emrahum, Allah'ın üzerine yönetimini verdiği, yönetmesi konusunda kendi yönetimine vermiş olduğu insanların halini sırtına yüklenmesi. Ve yuhmil taahhude nefsihi, kendi nefsini karşı, ne diyelim, vazifesi demeyelim ama kendi nefsini ne karşı taahhüdünü, yani ona yapması gereken şeyleri ihmal etmesi. Yani burada tabii ihmal etmesi derken tamamen değil ama bir tercih yapmak durumu söz konusu olduğunda kardeşlerinin işini, yani daha doğrusu kendi mahiyetinde bulunan işte çocuklarının, eşinin veya okulda ise öğrencilerin, öğretmenlerin, işlerinde ise çalıştırdığı işçilerin, önce onların işini halledecek, onların ihtiyaçlarını giderecek, ondan sonra kendi ihtiyacına bakacak. Yani işin başındayım, önce kendi işimi halledeyim, sonra diğerlerin işine bakarız şeklinde bir mantıkla çalışmayacak. Önce sorumlu olduğu insanların ihtiyaçlarını giderecek. Bakın, biz bunu anne baba olarak bayağı güzel yapıyoruz herhalde. Çoğu zaman kendimizi ihmal ediyoruz veya yaşımız ilerleyince kendimizi almıyoruz, onları alıyoruz, çocuklarımızı alıyoruz. Yemiyoruz, onlara yiyoruz falan gibi bunları yapıyoruz aslında. Cenab-ı Hak bakın bize farkına varmadan ailemizde neyi öğretiyor? Başkalarını kendimize tercih etmeyi öğretiyor. İhsar dediğimiz. Yani bu önemli bir nokta. Yani bir insan kendi nefsini yenebilmesi için, yani ben merkezci bir yaşam sürmekten uzaklaşabilmesi için başkalarını tercih edip onların ihtiyaçlarını önce görmesi, sonra kendine yönelmesi gerekiyor. Bakın, bu da demek ki asil insanın, insanı kamil olarak nitelendirdiğimiz olgun insanın davranış kalıplarından olması gereken bir durum. Çünkü bunu niye böyle yapıyoruz? Temel esprimiz şu: hani insan kendisine yöneldiği zaman, kendisini öncelediği zaman sürekli ne yapar? kendi ihtiyacını gidermeye çalışır ve diğerlerini ihmal eder. Yani böyle bir babanın olduğu bir ailede hayatta zor olur. Neden? Çünkü kendi ihtiyacını görüyor ve ama çocuklarını ve eşinin ihtiyaçlarını geriye bırakıyor. Böyle bir insana da güven olmaz. Yani sırtına almış olduğu yükü kaldıramayan insan tipi. Yani Cenab-ı Hak bizden ne istiyor? Halife olarak bakın çok önemli bir kavram. Her zaman ifade etmeye çalışıyorum bildiğiniz gibi. Biz halifeyiz yani. Ne demek halife? Sorumlu olan kişi demek. Yani bizim yüklendiğimiz bir yük var. Önce o yükü taşımayı öğreneceğiz. Hemen kendimizi doyurmayı, kendimizi öne çıkarmayı, kendi ihtiyaçlarımızı gidermeyi değil. O kaldırdığımız yük, yüklendiğimiz yük ne ise her birimizin o yükü var. Bir kere ailemiz varsa tamam demektir yani bir yük var. Bunun dışında başka sorumluluklarımız var cemiyette, iş yerinde kendimize göre. Demek ki bu da böyle bir insanın olduğu, yöneticinin olduğu yerde hayat güzel olur, yaşanır. Çünkü niye? İnsanlar ona güvenir, sırtını ona dayayabilirler. Çünkü siz yönetici olarak güçlüsünüzdür. Yani bir şekilde diyelim ki aile reisisiniz. Yani çocuğunuzu, eşinizi doyurdunuz, onların ihtiyaçlarını karşıladınız. Size kalmadıysa siz bir yerden bulursunuz. Eşiniz vardır, dostunuz vardır. Şimdi geçenlerde, abi anlatayım bir hikaye şimdi. Bir hocamız anlatıyor, diyor ki ben diyor dayımın yanında kaldım öğrenciyken. Çocukları vardı, beraber okula gidiyorduk. Bana 75 kuruş veriyordu, onlara 50 kuruş veriyordu. Şimdi kızı diyor, bunu kıskandı ve her gün geldi, birkaç gün bunu böyle yaptı, sonra bıraktı ama diyor. O 25 kuruşu fazla olanı benden aldı. Yani niye sana fazla veriyor diye. Ben de verdim diyor. Fakat sonra demiş ki ben haksızlık yapıyorum, babam sana bunu veriyor. Fakat ben izinsiz alıyorum, babama bir sorayım bunu demiş, yani bir halledelim bu işi. O da demek ki akıllı bir kızcağızmış. Babasına sormuş, baba demiş yani sen bize 50 kuruş veriyorsun ama yeğenine, çocuğun değil yeğenin, ona 75 kuruş veriyorsun deyince kızım demiş bak ben senin babanım, sen olmadığından benden 50 kuruş istersin, 75 istersin, 1 istersin, 2 istersin, olmadı cebimden alırsın, kullanırsın. Ama demiş o misafir, o gelip benden isteyemez. Dolayısıyla ona fazla veriyorum ki yani ihtiyaç olduğunda isteyememe durumuyla karşılaşıp ihtiyaç halinde kalmasın. Bakın bu hocamız şöyle anlatıyor. Bakın bu insan diyor hani guya ilim bilmeyen biri ama arif. Anadolu insanı yani işin irfan boyutunu biliyor. Bu da şunu gösteriyor ki ecdadımız Osmanlı ve Selçuklular yani sistemi iyi kurmuşlar ve insanımıza bunu yerleştirmişler. Hani Osmanlı döneminde kaç kişi okuma yazma biliyordu falan diyorlar ya. Öğrenmek sadece okumakla mı oluyor? Hayır. O köyde okunan kitaplar, yani oradaki hoca efendilerin işte bir sürü okuduğu kitaplar var insanlara. Dolayısıyla insanlar farkına varmadan hem dinleyerek hem de yaşayan insanları görerek bil fiil öğrenmişler. Yani işin pratiğini görmüş bu insanlar. Dolayısıyla pratiğini gördükten sonra okumanın çok bir anlamı da yok. Aslında okumak bir yük biliyor musunuz? Şu okuduğumuz şeyleri bizler okuyoruz ama yaşayamayınca sırtımıza bir yük. Yani çok okumanın da aslında hani okumak falan diyoruz doğru güzel. Fakat okumak, öğrenmek, ilim ne içindir? Tatbik. Amel. Amel içindir evet. Tatbik etmek içindir. Amel ne için? Pratiği niye yapıyoruz? İşte insanı kamil olmak için. Yani ihlaslı, samimi insan olmak için. Yani o yüzden ilim artı amel artı ihlas. Üç tane kavramı yan yana koyuyoruz. İlim öğreneceksin ama ilimi ilim öğrenmek için değil. Amel, uygulamak için. Uygulamaya koyduk ama o nasıl olacak? Orada da samimiyet, dürüstlük ve tekamül, olgunlaşma meydana gelecek. Dolayısıyla bu işin hikayesi ağacın kökünün gövdesinin dallarının olmasından maksat meyvesini yemektir. Meyvesi olmayan ağaç ne olur?
İtibarlı.
Odun olur. Yakarlar. Yani sobaya odun olur. Ama meyvesi varsa bahar geldiğinde, yaz geldiğinde meyve verecekse ne yaparlar? Ona bakarlar, bakımını yaparlar. Aşılarlar, işte tırpanlarlar neyse budarlar, bir hizmet ederler. Niye? Çünkü meyve verecek. Ama eğer öyle bir durum yoksa keserler. Odun olsun, yakılsın diye. Dolayısıyla yani odun olmak kıvamında olan, yani durumunda olan insanlar var maalesef. Meyvesi yok. Yani davranışları olgun değil. Dolayısıyla bu insan ne aslında? Başımızın belası. Odun işte yani. Yaksan yanmıyor. Ama cehennemde yanacak işte yani. Cehennemin ateşi de bunun için zaten. Terbiye edecek. Yani o insanı olgunlaştıracak. Yani adam gibi aklını kullanarak olgunlaşmayan insan neyle olgunlaşacak? Ateş ile. Ateş de biliyorsun bir temizleyici bir unsurdur. Su gibidir yani. Temizler ateş. Evet, demek ki kendi uhdemizde olan insanların bakımını, onların her türlü ihtiyaçlarını görmek fütüvet ahlakındandır. Bakın bugün işte sosyal bilimler de bu konuları çalışıyor. Mesela sosyal psikolojide şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim. İki türlü idareciden bahsedilir. İki türlü. Bir tanesi gelir, kanunlar ona bir takım yetkiler vermiştir. O yetkileri kullanarak idaresini yapar. Ama mahiyetindeki insanlarla çok insani temasa geçmez. Yani emirlerini verir, iş yapmalarını bekler. Yani öyle işi idare eder gider. Ya bu bir şey, ne diyelim, yöntem. Ama ikinci bir yöntem diyor araştırmacılar, lider yönetici. Mahiyetindeki insanların her türlü ihtiyaçlarını düşünür. Onlarla irtibata geçer. Onların insani ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışır. Ve onlarla gönül bağı kurar. Bakın buna çok ihtiyaç var. Zaten din hizmetinin de geride kalmasının, bu kadar imamın, bu kadar din görevlisinin, bu kadar öğretmenin olduğu bir toplumda eğer dini anlamda ilerleyemiyorsak bunun bir sebebi de bu insanların sadece meslek olarak bu işi yapmaları ama gönüllere dokunamamaları. Yani gönül ehli insan olmadıkları için gönüllere dokunamıyor. Şimdi gönle dokunmadığın zaman ne olacak? Sınıfa girdin, anlatıyorsun. Yani açıyorsun slaytlarını, işte öğrenciye anlatıyorsun. Akıllı tahta var şimdi, kitaba da gerek yok. Yani bu bir öğretmenlik biçimi ama bir de sınıfa girdiği andan itibaren bütün öğrencileriyle gönül bağını kurmuş, yani onlara dokunmaya çalışan bir öğretmen. O daha başarılı olur. Çünkü o çocukların ruhuna dokunduğu için onlardan bir şeyler çıkartır. Dolayısıyla yaptığımız şeyi güzel yapmak, o da fütüvet ahlakındandır biliyorsunuz, iyi bir şekilde yapmak ve özellikle de kendimizi merkeze almadan dışımızdakilerinin işini hallettikten sonra kendimize zaman veya imkan vererek hayat devam etmek. Bu şekilde yönetici böyle olmalı. Hocam yani yönetici bulunduğu makamdan bir şeyler koparan, bir takım fırsatları değerlendirip kendi geleceğine yatırım yapan biri değil. Yani yönetici mahiyetindeki insanların her türlü ihtiyacını güzel bir şekilde görerek hizmet eden insandır. Dervişin de vazifesi ne? Hizmet değil mi? Bakın dervişten biz ne istiyoruz? Gel şuraya karşılık beklemeden kardeşlerine hizmet et diyoruz. Tekkenin yapısı budur. Gelirsin, çorbayı içersin ama hizmeti de yaparsın. Gece boyu zikirle uğraşırlar. Tabii zaman zaman da uyurlar ama gündüzde çalışırlar. Fakat akşam da çalıştıklarını dağıtırlar. Yani böyle bir mantık. Çünkü onlar şöyle kodlanmış insanlar. Bu imkanlar bana Allah tarafından verildi. Ben bu imkanları Allah'ın kullarına hizmet olarak geriye çevirmek zorundayım. Çünkü yarına çıkacağıma senet yok. Yani ben bu hizmeti göremediğimde ya Allah benim ruhumu kabz ederse, o gün canımı verirsem ne olacak? Hizmetsiz gitmek büyük bir tehlike. O yüzden Cenab-ı Hakk'ın huzuruna huzuru kalp ile ve hizmet yaparak, yani bir iş yaparak gitmek güzel bir şey. Cenab-ı Hak inşallah onlardan bize eylesin. Ruviye an Abdillah ibn Ömer radıyallahu anhuma, Abdullah bin Ömer, Ömer'in oğlu Abdullah, Allah ikisinden razı olsun. Biliyorsunuz Abdullah ismi geçtiği zaman Ömer'in oğlu Abdullah, Hazreti Ömer'in, biz hem ondan Allah razı olsun hem de babasından deriz, anhuma deriz. Normalde anhu, anha deriz. Bayan, kadınsa anha, erkekse anhu ama Abdullah bin Ömer söz konusu olduğunda diğer birkaç sahabe de var böyle. Babalarına hürmeten birlikte anılır. Ennehu kâne yeşbe'u abidehu ve yecu'u. Kendisi aç iken önce kölesini doyururdu. Bak köle diyoruz değil mi? Köle ne için vardır? Gibi anlaşılıyor. Yani hizmet etmek için var. Ama burada köle kim şimdi?
Abdullah bin Ömer.
Evet. Bakın efendi gibi gözüküyor. Yani kölenin sahibi ama pratikte bakın bunlar Peygamber Efendimiz'in ahlakını öğrenmişler. Yani aslında kendisi köleye dönüşüyor. Kölesini efendi yapıyor.
Babası da bir kasabaya girdiğinde köle devedeydi hocam.
Evet. Yani buradan biz şunu anlıyoruz. Aslında statümüz ne olursa olsun, istersek halife olalım. Biz halifelerimizin de sırtında çuval taşıyarak insanlara yiyece taşıdığını biliyoruz değil mi? Hazreti Ömer bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla statünüz halife olabilir, köle olabilir. Fark etmiyor. Ama vazife aynı vazife. Hizmet vazifesi. Dolayısıyla hatta idareci olanlar daha korkmalı, daha çok korkmalı. Neden? Çünkü birçok insanın yükü sırtınızda, hepsinin hesabı. Yani biri hasbelkader evde aç kalsa, ölse, Allah korusun, hesabı kimden sorulur? O beldeyi idare eden kişiden sorulur. Yani sizin idareci olarak uykunuzun kaçması lazım. Çünkü mahiyetinizde bir sürü insan var. Bu insanların bir takım sorumlulukları senin sırtında. Yani o yüzden idareciliği herkes yani heves ediyor, almak için çırpınıyor. Yani bir sürü filmler çeviriyor ama bu iş öyle değil. Yani bu şekilde idareyi alan insanlardan daha iyi çıkmıyor zaten. O statü için onu elde etmek istiyor. O statüyü, makamı veya parasını kullanacak ama hizmet makamı adına onu düşünen insanın bakış tarzı farklı olur. Kendisi köle olur, mahiyetindeki çalışanları efendi olur. Çünkü bizim derdimiz insanları köleleştirmek değil ki. Bizim derdimiz insanları halife yapmak, efendi yapmak, değerli kılmak. O yüzden bak büyüklerimiz hep dervişlerine efendi olarak hitap ederler. Yani efendi kendisidir aslında ama o talebesine, öğrencilerine efendi diye hitap ederek. Çünkü sen hakikaten efendisin. Yani köleleştirmek için burada değiliz. Dolayısıyla farkına varmadan bu modern sistem hürriyeti öne çıkarttığını söylüyor ama hakikatte bakın memurlar amirlerin kölesi gibi çalışıyor. Hatta çoğu zaman söz bile söyleyemezler. Haddini bildir, oturtur falan filan. Korkar insanlar. Aman göreme bir şey olur. Aman. Değil mi hocam? Öğretmen olarak müdüre her şeyi söyleyebiliyor musunuz? Veya memur olarak amirlere her şeyi söyleyebiliyor musunuz? Çoğu zaman söyleyemiyorsunuz. Niye? Çünkü aman söylersem ne sorun çıkar, ne olur, nasıl gider falan diye korkuyorsunuz. Şimdi Allah bize hilafet vazifesini vermiş ama birileri bizi köleleştirmiş. Yani 607 mi hocam bu madde bilmiyorum. Yani dolayısıyla aktif vatandaş olmak, risk almak ve kendimizi köleleştirmeden efendi olduğumuzun farkına vararak risk alıp efendiliğimizi kimseye vermemeliyiz.
Amin.
Çünkü efendiliğimizi verdiğimiz andan itibaren köle ruhlu bir insan oluyoruz. Konuşamaz, iş yapamaz. Yani böyle hareketsiz, işte robot gibi. Çoğu zaman da geriye kenara çekilir. Manzarayı seyreder. Yani işte iş yapar mı? Yapmaz hocam. Yapamaz zaten yani. Ve yeksuhum onları giydirir. Ve yani kendisi açık. Yani kendisi giyim kuşamını halletmeden önce onları giyip kuşandırır. Ve yusiruhum bi esbabil irfaki onları kendisine tercih eder. Yani yumuşaklık açısından yani merhametiyle şöyle düşünün yani benim mahiyetimde insanlar var. Bunlar çocuklarınız olabilir veya farklı şeyler. Önce onları yedirip içirip giydirmek, barındırmak. Oh onlar şimdi rahat etti mi? Ondan sonra bana sıra gelirse kendimi. Çünkü onlara bu hizmetiniz zaten sizin gönlünüzü ferahlatıyor. Sevincinizi veriyor. Yani kendinizin giymesine gerek yok. Giydirmek giymekten daha önemli. Yedirmek yemekten daha önemli. Bakın barındırmak barınmaktan daha önemli. Bir başkasına yaptığınız zaman aldığınız keyif, zevk daha farklıdır. Çünkü Cenab-ı Hak orada çok memnun olur. Bak benim kulum yemedi, yedirdi. İçmedi, içirdi. Giymedi, giydirdi. Yani kendiniz bir elbiseyi giyerseniz oh sevinirsiniz ama onun sevinci kısa olur. Fakat başkasını giyindirmek, yani sizin elinizden, üzerinizden birilerinin giyinik olması, karnının tok olması, sırtının pek olması gittiği bir manevi servet olarak hem o an sizi mutlu eder hem de ahirette onun bir karşılığı var. Belki kendinize aldığınız, yediğiniz, içtiğiniz, giydiğiniz şey israf cinsinden olmuş olacak. Çünkü varken ikincisini, üçüncüsünü almış olacaksınız. Muhtemelen de bunun hesabı olacak. Dolayısıyla o anlık bir dünyevi mutluluk elde edebilirsiniz ama hakikatte aslında bir sorumluluktur. Ahirette de hesabı sorulabilir. Dolayısıyla büyükler hep böyle düşünmüş. Biz başkasına, çünkü Allah bana başkasına yedirdiğinden sormayacak. Yani velev ki onun karnı tok olsun, önemli değil. Veya giydirdiğinden sormayacak. Velev ki onun kıyafeti olsun. Yani bir başkasına verdikten sonra onun hesabı olmaz. Hatta Allah diyor, yani bir insanın başkasına yedirdiği şeyden ona hesap sormaktan haya eder. Yani bir başkasına yedirmişsiniz, giydirmişsiniz, vermişsiniz. Allah size onun hesabını mı soracak? Bunu siz niye yapıyorsunuz? O kardeşinizle münasebet kurmak için yapıyorsunuz. Manevi bağ kurmak için yapıyorsunuz. İletişim kurmak için, ümmeti oluşturmak için yapıyorsunuz. Yani mesele yedirmek, giydirmek değil aslında. O insanla münasebet kurup kardeşlik hukukunu geliştirmek ve ümmet bilincini sağlamak. Dolayısıyla tabii ki daha büyük bir şeye hizmet ediyor. Bir de diyor ki bakın çok güzel bir söz söylüyor. Ehvenü şey in ala nefsi. Benim nefsime en kolay gelen şey, en basit yani, kema eteyakkanu min şerriha. Bu benim diyor, bu yaptığım var ya, başkalarını tercih etmek, yani yemeyip yedirmek, giymeyip giydirmek ve tercih etmek aslında benim nefsime onun şerrinden emin olmak için, güvende olmak için en kolay yöntemdir. Yani şimdi şöyle şunu demeye çalışıyor. Hani bizim en büyük düşmanımız ne?
Nefsimiz.
Çünkü nefsin bize ne yaptıracağını tam kestiremiyoruz. İsraf ettirir, yalan konuşturur. Yani birçok hilesi vardır nefsin. Hatta sureti haktan da gözüküp yaptırır. Dolayısıyla benim şimdi bu nefsimi yenebilmek, yani onun bana karşı kurmuş olduğu tuzakları yıkabilmem için benim ne yapmam lazım? İşte bu tür davranışlar yapmam lazım. Yani onun istediğini yedirmemek. O yüzden bak sufiler işin başında az yemeyi tercih ederler. Az içmeyi, az uyumayı, az konuşmayı. Niye? Yani bunlardan az yaparsan bunların afetlerinden kurtulursun ve kendini orta bir yola çekersin. Sonra konuş. Arif olunca konuş. Ondan sonra aç kalmayı öğrenince ye, bir şey olmaz ondan sonra. Demek ki bu davranışları aslında biz nefsimizi terbiye etmek, onun şerrinden emin olmak, kendimizi güvende, güvene almak için. Yoksa bir kaptırırsak kendimizi ona, bakın çoğu insan işte önce kendimi düşünürüm ben der değil mi? Yani kendini merkeze alır ve başkalarını düşünmez. Şu an mesela Afrika'yı gözümüzün önüne alalım, Gazze'yi düşünelim. Yani bu insanların şu an çektiği bir tane çile yok ki. Hocam insanın çekebileceği her türlü çile Gazze'li kardeşlerin başında var şu an değil mi? Yani dünyada insanoğlunun başına gelebilecek ne kadar felaket varsa hepsi birden var ama. Hani bazen tek tek gelir, göğüs dersin. Ama hepsi birden geliyor. Açlık var, susuzluk var, giyim kuşam yok, güven yok, yani can pazarı, sağlık yok, hastane yok, hiçbir şey yok. Yani bir insanın başına daha ne gelebilir? Ama şimdi onlar öyleyken bizim burada rahat bir şekilde yaşamamız ne kadar mantıklı, ne kadar doğru. Niye mesela Müslümanlar ayaklanıp veya ne bileyim bir sistem kurup da yani o düşmanı oradan kovmuyor? Yani bakın bu ciddi bir şekilde bizim handikapımız. Yani biz şu an oradaki kardeşlerimizi koruyamaz haldeyiz. Bu da bizim biraz değil bayağı bir dünyevileştiğimizi gösteriyor. Eğer Müslümanlar dünyevileşmemiş olsalardı mutlaka oraya dur derlerdi. Dur demediğimize göre diyoruz ama söz olarak söylüyoruz. Fiil olarak devreye girmiyoruz. Fiili olarak müdahale etmiyoruz. Bak hiçbir İslam ülkesi, hiçbir Müslüman grup, oradaki işte kardeşleri var, onlar yani işte kendi vatanları olduğu için diyelim ki savunmak durumundalar. Bir avuç insanın dışında diğer Müslümanlar geriden bakıyor. Şimdi yani Allah gerçekten yani zintikamdır, intikamını alır. O kardeşleri nasıl öyle bıraktıysanız, ben de sizi terk ederim der, Allah korusun. Cenab-ı Hak da terk ederse, o zaman işimiz yani felaket olur. Ve öldüğümüz zaman da Cenab-ı Hakk'ın huzurunda da cevap da veremeyiz. Bana şimdi sorsa ne yaptın kulum? Yani ne ettin? Gözünle gördün, her gün televizyonda görüyordun. Her gün seyrettin. Yani ne yaptın? İşte diğer kardeşlerim, hani her zaman söylemeye çalışıyoruz. Bunların tabii çözümü için yani evet, Türkçesi de bu şekilde, görmek isterseniz tekrar okuyayım en azından netleşsin diye. Evet, fütüvvet gereklerinden biri de insanın kendi işini bırakıp Allah'ın kendi yönetimine verdiği kimselerin halini korumaya çalışması. Yine Abdullah bin Ömer'den rivayeti, kendisi aç kalıp kölelerini doyururmuş. Kendisi giymez, kölelerini giydirirmiş ve her hususta onların ihtiyaçlarını, kendi ihtiyacını tercih eder. Ve dermiş ki, nefsime en kolay gelen şey budur. Böylece nefsin şerrinden emin oluyorum. Yani başkalarını tercih ediyorum. Kendimi geri planda bırakıyorum. Bu şekilde nefsim ne olmuş oluyor? Evet, yani beni aldatma durumundan kurtulmuş oluyorum. O yüzden değerli kardeşlerim, hani nefsi nasıl yenebiliriz? O zaman bu soruya bir cevap bulmuş olduk bu akşam. Ben nefsimi nasıl mağlup edebilirim diye bir soru soracaksak, eğer başkalarını kendine tercih ediyor, kendini geri planda bırakıyorsan, en yakınından başlayarak imkanlarını başkaları için kullanıyorsan, zamanını, paranı, her şeyini, o zaman demek ki nefsine karşı savaşını ilan etmiş ve ona karşı mücadeleni veriyorsun demektir. Ama kendini merkeze alıyor da diğerlerini geriye bırakıyorsan, o zaman demek ki nefsin seni ele geçirmiş. Önce ben diyor, sonra başkaları diyor. O başkalarına sıra çoğu zaman gelmiyor. Evet, bunu bu şekilde görmüş olduk. Tabii bu kurallar, her zaman ifade etmeye çalıştığımız gibi, gerçekten bir medeniyet kurmanın kuralları. İşte Osmanlı medeniyeti, Selçuklu medeniyeti, ecdadımızın kurduğu medeniyetler bu fikirlerle, bu kitaplarla kuruldu. Şimdi bu kitap yani bin kaç yıllık kitap sonuçta. Yani Osmanlı'daki aile teşkilatının temelindeki kitap bu. Fütüvvet ahlakı. Bu şekilde Osmanlı'da aile teşkilatı ile hem iktisadi hayatı organize etmiş, hem ahlak hayatını işte temeli bu büyükler tarafından atılmış ve ecdat tarafından da uygulamaya konmuş ve medeniyeti ortaya konmuş bir şey. Uygulanmış, yani test edilmiş. Yani havadan sudan konuşmuyoruz. Uygulanmış ve başarılı olmuş bir projeden bahsediyoruz aslında. Bugün de aynısı olacak. Yani yine bakın, Gazze'ye yardım eden yine garibanlar. Yani yine kendimiz çok güçlü olmasak da ne yapıyoruz? Bütün İslam ülkelerine yardıma koşuyoruz. Yine o eski ahlakın kalması. Bakın, devlet her ne kadar bizim gibi düşünmese de, belki şimdi daha iyi elhamdülillah, ama geçmiş dönemlerde hiç bizim gibi düşünmüyordu. Buna rağmen vatandaşımız çeşitli vakıflarla ne yapmış? Bu medeniyeti devam ettirmiş. Bu yardımlaşma ahlakını devam ettirmiş. Çeşitli vakıflar üzerinden kendisi sıkıntıda olsa bile diğer İslam ülkelerine yardımları ulaştırmaya devam ediyor. Bu da elhamdülillah. İşte bu. Demek ki değerli kardeşlerim, biz bu işleri yaparken sadece bu dönemi düşünmeyeceğiz. Yani 50 yıl, 100 yıl sonra çocuklarımızın, evlatlarımızın nasıl davranması gerektiğini düşünüyorsak, nasıl davranmasını istiyorsak, ona göre şimdiden ne yapmamız lazım? Bu işin temellerini atmamız lazım. Yani temeli atılmayan hiçbir ev meydana gelmez. Dolayısıyla eğer 50 yıl, 100 yıl sonra yine eskiye benzer bir medeniyet kurmak istiyorsak, şimdiden evlatlarımızı, çocuklarımızı ve toplumu buna göre kurmamız lazım.